Ayrım 5 sayfa 83. Mersin balığını çerez olarak yiyerek masaya oturduklarında saat 5'e geliyordu. Yemeğin Nozdrev için pek önemli bir şey olmadığı anlaşılıyordu. Kimi yemekler yanık, kimi de hiç pişmemişti. Aşçı kendi bildiğine göre davranıyor, eline ne geçerse atıyordu yemeği. Elinin altına biber mi geldi, doldur, lahana mı geldi, at içine. Süt, jambon, nohut, sözün kısası kat katabildiğin kadar. Yeter ki sıcak olsun, nasıl olsa bir tadı olur yemeğin. Buna karşılık şaraba çok önem veriyordu Nozdrev. Daha çorbalar gelmeden konuklara birer büyük bardak Portevin. Dipnot, Portevin, Soterna, Madeira, Burgonyon şarap markaları. Dipnot bitti. Ve birer bardakta en iyi cins Soterna, zaten il ve ilçelerde adi Soterna yoktur, sundu. Sonra bir şişe Madeira getirtilmesini buyurdu ve daha iyisini Maraşal bile içemez demeyi de unutmadı. Madeira insanın ağzını yakıyordu. Çünkü tüccarlar çiftlik sahiplerinin sert içkiden hoşlandıklarını bildiklerinden içine bol bol rom katarlardı. Kimi zaman çar vodkası bile kattıkları olurdu. Bunu yaparlarken de Rus midesi nasıl olsa dayanır diye düşünürler. Sonra Nozdrev bir şişe daha getirmelerini buyurdu. Onun söylediğine bakılırsa bu şampanya ile burgonyon arası bir şeymiş. Nozdrev sık sık eniştesiyle Çiçikov'un bardaklarını dolduruyordu. Çiçikov onun kendi bardağına o kadar çok koymadığını gördü birden. Bu da onu daha ihtiyatlı davranmaya yöneltti. Ve Nozdrev konuşmaya dalınca ya da eniştesinin bardağını doldurmaya dönünce el çabukluğuyla bardağını tabağa döküvermeye başladı. Çok geçmeden masaya Nozdrev'in erik tadında dediği üvez likörü getirildi ama ağza alınınca bunun düpedüz adi bir buğday vodkası olduğu anlaşıldı. Daha sonra bir pelesenk içkisi içtiler. Bu içkinin adı öyle tuhaf bir şeydi ki insan aklında tutamazdı. Nitekim ev sahibi de ikinci kez adını söylediğinde ilkinden başka bir şey söylemişti. Yemek bitmiş, şarapların tadına da bir bir bakılalı çok olmuştu ama konuklar hala masanın başındaydılar. Çiçikov eniştesinin yanında Nozdrev'e önemli konusunu bir türlü açmak istemiyordu. Ne de olsa enişte bey yabancı biriydi ve bu konu baş başa dostça konuşulabilirdi yalnız. Doğrusunu söylemek gerekirse eniştenin pek de çekinilecek bir yanı da kalmamıştı sayılır. Çünkü iyice içmişti ve bu nedenle de iskemlesinde otururken başı önüne düşüyor, burnu tabağa çarpacak gibi oluyordu. Çok kötü bir durumda olduğunu kendi de anlayınca evine gitmek için izin istedi. Ama bunu öyle tembelce ve isteksiz bir sesle söylemişti ki, hani atın hamutunu kerpetenle çakıyor derler ya, tam öyle. Nozdrev, yok yok bırakmam dedi. Hayır, bana engel olma dostum, gerçekten gideyim. Eğer yollamazsan bana kötülük etmiş olursun. Boş laf bunlar, boş. Şimdi bir oyun kurarız. Hayır olmaz. Bırak beni kardeşim, siz kendiniz oynayın, ben yapamam. Karım çok kızar doğrusu. Ona panayırı anlatmam gerekiyor. Gerekiyor kardeşim. Gerçekten onu memnun etmem gerekiyor. Olmaz, beni tutma. Hay karının canı, birlikte yapacağız iş bu denli önemli mi sanki? Hayır kardeşim, o çok iyi bir kadındır. Ölçülü, saygıdeğer, sadık bir kadındır o. Bana öyle hizmet ediyor ki inanmazsın. Düşündükçe ağlayacağım neredeyse. Hayır, beni tutma. Namusumla döneyim eve, bak tüm içtenliğimle söylüyorum. Çiçikov Nozdrev'e yavaşça bırak gitsin dedi. Ayakta duracak hali yok. Nozdrev de Çiçikov'a fısıltıyla, doğru söylüyorsun ya, böyle heriflerden de oldum olası hoşlanmam dedi. Ve sonra eniştesine yüksek sesle, haydi defol git Allah'ın belası, karınla fingirdeşmeye git kılıbık. Hayır kardeşim, bana kılıbık deme, hayatımı ona borçluyum ben. Öyle iyi, öyle tatlı, öyle hoş kadındır ki davranışlarından gözlerim yaşarır. Panayırda neler gördüğümü sorar, benim de anlatmam gerekir. O öyle iyi, öyle tatlı dillidir ki. Defol git, kıvır bakalım yalanları. İşte kasketin, al. Hayır kardeşim, onun hakkında öyle düşünmek yakışmıyor sana. Böyle düşünmekle beni gücendirirsin. O öyle hoştur ki. Peki peki, çabuk koş ona. Gidiyorum kardeşim, gidiyorum. Kalamadığım için özür dilerim. Çok isterdim ama olmaz. Enişte Bey uzun uzun özür dilemelerine devam etti. Öyle dalmıştı ki konuşmaya, arabaya oturduğunun, avlu kapısından çıktığının ve çevresinde tarlalardan başka bir şey kalmadığının farkına bile varamamıştı. Bu arada karısının da panayırda olup bitenleri dinlemekten pek de hoşlanmadığını belirtmek yerinde olur sanırım. Nozrev pencerenin önünde durup uzaklaşan arabaya bakarak "Amma herif be" dedi. "Arabada ne gidiyor? Yanda koşulu atı hiç de fena değil. Çoktandır ele geçirmek istiyorum ama herifle anlaşmanın bir olanağı yok ki. Kılıbık, tam kılıbık." Konuşa konuşa odaya girdiler. Porfiri mum getirdiği zaman Çiçikov, Nozrev'in elinde nereden çıktığını anlayamadığı bir deste iskambil kağıdı gördü. Nozrev kağıt destesinin ortasından tutup birkaç kez parmakları arasında eğip bükerek destenin kağıdını yırttı ve "Kardeşim" dedi, "biraz zaman öldürelim, 300 rublesine oynayalım." Çiçikov sanki işitmemiş gibi davrandı ve birden aklına gelmiş gibi, "Ha, az daha unutuyordum, senden bir ricada bulunacaktım." "Neymiş o?" "Önce yapacağına söz ver." "Ama neymiş o?" "Sen söz ver." "Peki, söz veriyorum." "Şeref sözü mü?" "Şeref sözü." "Ricam şu, herhalde daha listelerden düşmediğin ölü köylülerin vardır değil mi?" "Var, ne olacak?" "Onları bana versene, benim adıma geçirsene." "Ne yapacaksın onları?" "Benim için çok gerekli." "Niçin gerekli?" "Canım, gerekli işte. O benim bileceğimiş, gerekli işte." "Sen bir dolap çeviriyorsun ama açıkça söyle bana." "Ne dolap çevirebilirim ki, böyle saçma şeylerle dolap mı çevrilebilir?" "Peki ne yapacaksın?" "Amma da meraklıymışsın, her şeye burnunu sokmak öğrenmek istiyorsun." "Peki neden söylemek istemiyorsun?" "Bileceksin de ne olacak, bir tutku işte." "Öyleyse sen bilirsin, söylemezsen ben de yapmam o işi." "Ama bak, bu namusluca bir davranış değil. Söz verdin, şimdi de cayıyorsun." "Ne istersen söyle, nedenini söylemedikçe yapmam." Çiçikov ne uydurmalı diye düşündü. Bir dakika kadar düşündükten sonra, cemiyette yüksek bir yere sahip olabilmek için bunların gerektiğini, çünkü kendisinin büyük çiftlikleri olmadığından bu canlar sayesinde çiftlik sahibiymiş gibi görüneceğini söyledi. Nozrev daha o sözünü bitiremedi. "Yalan, yalan söylüyorsun." Çiçikov da ileri sürdüğü bu nedenin çok zayıf olduğunu anlamıştı, kendini toparlayarak. "En iyisi sana doğrusunu söylemek," dedi. "Yalnız kimseye söylemeyeceğine söz ver." "Evlenmek istedim ama nişanlımın annesiyle babası çok onurlu insanlar. Neredeyse kefil isteyecekler. Bu işe giriştiğime çok pişman oldum. Kızlarını verecekleri adamın en az 300 canı olmasını istiyorlar. Oysa ki bende bunun yarısı ancak var. 150 can daha gerekiyor." Nozrev yeniden "Yalan!" diye bağırdı. "Yalan söylüyorsun." Çiçikov, "Bunda yalan yok," dedi ve baş parmağıyla serçe parmağının ucunu göstererek "Bu kadar bile yalan yok," diye ekledi. "Kafamı keserim ki yalan söylüyorsun." "Ama çok ileri gidiyorsun, gücendiriyorsun beni. Bunun neresi yalan? Niçin yalan söyleyeyim?" "Bırak, ben seni bilirim. Sen tam bir düzenbazsın. Bak, bunu dostluğumuza güvendiğim için büyük bir içtenlikle söylüyorum. Eğer senin amirin olsaydım ilk karşılaştığım ağaca asardım seni." Çiçikov bu sözlerden alındığı için böyle kaba, onur kırıcı her şeye kızardı. Hiç kimsenin kendisiyle aşırı senli benli olmasına izin vermek istemezdi. Ama o kişi yüksek rütbede biri olursa iş değişirdi tabii. İşte bu nedenle de Nozrev'in sözleri onurunu kırmıştı. Nozrev aynı sözleri tekrarlayarak, "Vallahi asardım," dedi. "Bunu içimden geldiği gibi söylüyorum. Bunu seni kırmak için değil, dost olduğumuz için söylüyorum." Çiçikov, "Her şeyin bir sınırı vardır," dedi. "Bu gibi sözlerle çalım satmak istiyorsan kışlalarda konuş. Eğer hediye etmek istemezsen sat." "Satmak mı? Ben senin nedenle alçak olduğunu bilirim. Değerinden ucuza almak istersin." "Oo, iyi be, sen bana baksana. Yoksa bunlar pırlanta mı?" "Eh, şöyle böyle. Ben seni bilirim." "İnsaf be kardeşim. Amma da kaypak adammışsın. Senin onları bana öylece hemen vermen gerekirdi." Bak dinle, sana cimri olmadığımı göstermek için onlara para istemeyeceğim. O aygırı satın al, ben de sana üste bunları vereyim. Çiçikov bu teklif karşısında şaşırarak, aygırı ne yapayım ben dedi. Ne mi? Ben ona 10.000 ödedim. Sana 4.000'e veririm. Ama ne yapayım ben onu? Hara kurmaya niyetim yok. Bak dinle, anlamak istemiyorsun. Ben senden 3.000'ini alırım şimdi. Kalanını sonra verirsin. Allah Allah, aygır istemiyorum ki ben. Peki al kısrağı da al. Kısrak da istemiyorum. Al kısrakla gördüğün kırat için yalnız 2.000 ruble alırım. Ben at istemiyorum. Sen al onları, ilk panayırda 3 katına satarsın. Öyleyse sen kendin sat, 3 katını kendin kazan. Kazanacağımı biliyorum ama bu işte senin de karlı çıkmanı istiyorum. Çiçikov bu davranışından ötürü teşekkürlerini bildirdi ama al kısrakla kıratı da kesinlikle geri çevirdi. Peki öyleyse köpek satayım sana. Sana öyle bir çift vereyim ki ağzının suyu akar görünce. Bıyıkları uzun, tüyleri domuz tüyü gibi dimdik. Kaburga kemikleri inanılmayacak güzellikte. Hele pençeleri topak topak sanki yere basmıyormuş gibi yürüyorlar. Ne yapayım köpeği, avcı değilim ki. Köpek sahibi olmanı çok isterdim dinle. Eğer köpek istemezsen Laterna'yı satayım sana. Çok güzeldir. Namusum üzerine söylüyorum. 1500 rubleye aldım ama sana 900 rubleye bırakırım. Laterna'yı ne yapayım ben? Alman değilim ki kurup yollarda çalarak para dileneyim. Ama bu öyle senin bildiğin gibi Alman laternası değil. Ork, baksana şuna, mağın ağacı her tarafı. Baksana bir daha göstereyim. Nozrev, Çiçikov'u elinden tutup öbür odaya sürükledi. Çiçikov ayağını direyip onun nasıl bir laterna olduğunu bildiğini ne kadar söylediyse de dinletemedi ve Marlbrook sefere çıkıyor'u bir kez daha dinlemek zorunda kaldı. Nozrev, eğer para verip almak istemiyorsan sana laterna ile birlikte ne kadar varsa ölü canları vereyim. Sen de bana bunun karşılığında arabanla 300 ruble üste ver. Olur mu canım? Peki ben neyle gideceğim? Ben sana başka bir araba veririm. Haydi ahıra gidelim, o arabaya bak istersen. İyice boyarsın, güzel bir araba olur çıkar. Çiçikov herifi şeytan çarpmış anlaşılan diye geçirdi içinden ve ne olursa olsun bütün arabalardan da laternadan da güzel kaburgalarına topak topak pençelerine rağmen köpeklerden de vazgeçmeye karar verdi. Bak sana bir araba, bir laterna, bir de ölü canları hepsini veriyorum. Çiçikov istemiyorum dedi bir kez daha. Niçin istemiyorsun? İstemiyorum işte o kadar. Ah sen yok musun? Zaten seninle dostluk, arkadaşlık yapılmaz ki. Ah seni gidi. İki yüzlü bir adam olduğun şimdi ortaya çıkıyor işte. Ne yani? Aptal mıyım? Düşünsene benim için gereği olmayan şeyleri ne diye alayım? Eh yeter konuşma artık. Şimdi seni daha iyi tanıyorum. Ah ne malın gözüsün sen. Haydi gel bir oyun oynayalım bari seninle. Ben bütün ölü canları, laternayı koyuyorum ortaya. Çiçikov bu teklif karşısında şaşırarak, kumarda kazanmak kadar kaybetmek de vardır. Sonucu belirsizdir dedi ve bu arada da Nodrev'in elindeki kağıtlara baktı. Kağıtların iki kenarları da işaretlenmiş gibi geldi ona. Gerçekten kuşkulanacak bir durumdu bu. Nozrev, niçin sonu belirsiz olsun dedi. Hiç de değil, şansın varsa kazanırsın. Bak işte ne şans be. Karşısındakini kışkırtmak için habire konuşuyordu. Ne şans be, ne şans. Bak şu çıkana, yine o uğursuz dokuzlu. Hani bana her şeyi kaybettiren kağıt. Hapı yuttuğumu anlamıştım ama ne yapabilirim ki? Gözlerimi kapadım ve içimden şeytanlar götürsün seni. İğrenç kağıt dedim. Nozrev bunları anlatırken Porfiri'yi bir şişe daha getirdi içeri. Ama Çiçikov oyunu olduğu gibi İçmeyi de reddetti. Nodrev, niçin oynamak istemiyorsun diye sordu. Canım istemiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse oyuna düşkün değilim zaten. Neden düşkün değilsin? Çiçikov omzunu silkerek cevap verdi. Düşkün değilim de ondan. Alçak herifin birisin sen. Ne yapalım? Tanrı öyle yaratmış. Sersemin birisin. Önceleri seni kibar bir adam sanmıştım ama hiç de değilmişsin. Seninle yakın dostluk kurulmaz. Açıkça içtenlikle konuşulmaz. Sen de Sobakeviç gibi alçağın birisin. Neden küfür ediyorsun bana? Oyun oynamamak suç mu? Şu 5 para etmez. Ölü canları gözünde ammada büyütüyorsun. Sat bana öyleyse. Zor alırsın. Bunları sana hediye etmek istiyordum ama artık alamazsın. Dünyayı versen karşılığında yine vermem. Bayağı düzenbaz herifin birisin sen. Bundan sonra seninle hiçbir işe girişmem. Hey Porfiri, Seyis'e söyle bu adamın atlarına yulaf vermesin. Yalnız saman versin yeter. Doğrusu bu son davranışı hiç beklemiyordu bizim Çiçikov. Nozrev, keşke gözlerim hiç görmemiş olsaydı seni. Hiç tanışmasaydık seninle dedi. Aralarının bu denli açılmış olmasına rağmen konukla ev sahibi birlikte akşam yemeğine oturdular. Yalnız bu kez masada o tuhaf isimli şaraplardan hiçbiri yoktu. Bir tek Kıbrıs şarabı diye adlandırılan şarap vardı masada. Yemekten sonra konuğunu onun için yatak hazırlattığı yan odaya götüren Nozrev, "İşte yatağın, sana iyi geceler de demek istemiyorum," dedi. Nozrev çıkınca Çiçikov kendini çok kötü bir ruh durumunda buldu. İçinden kendine kızıyor, buraya geldiğini, zamanını boşa harcadığı için sövüyordu. Özellikle o işi açıkladığı için kızıyordu kendine. Çocuk gibi, aptallar gibi davranmıştı. Çünkü bu iş Nozrev gibi birine açıklanamazdı. Nozrev alçağın biriydi. Nozrev yalan söyleyebilecek, buna çok daha başka şeyler katabilecek, herkese yayabilecek bir adamdı. Kim bilir ne saçma ne asılsız dedikodular uyduracaktı. Kötü, çok kötü oldu. Kendi kendine çok aptalmışım diye söylendi. Çok kötü bir gece geçirdi. Bir takım küçücük ama çevik böcekler ötesini, berisini olanca güçleriyle ısırıyorlardı. O da can acısından var gücüyle ısırılan yerini kaşıyor ve Allah hepinizin belasını versin. Sizin de o Nozrev domuzunun da diye söyleniyordu. Sabah erkenden uyandı, hemen sırtına hırkasını attı, çizmelerini de ayağına geçirerek avluyu hızla geçip ahırların olduğu yere gitti. Selifan'a hemen arabayı hazırlamasını söyledi. Dönerken avluda sırtında hırkası, ağzında piposuyla dolaşan Nozrev'le karşılaştı. Nozrev ona dostça bir selam verdi ve geceyi nasıl geçirdiğini sordu. Çiçikov oldukça soğuk, "Şöyle böyle," diye cevap verdi. Nozrev, "Ben de öyle kardeşim," dedi. "Geceyi çok kötü geçirdim ki anlatmak bile çok çirkin kaçar. Dünkü içkiden ağzımda sanki bir süvari bölüğü gecelemiş gibiydi. Düşün, bir de sopa yedim düşümde. Hem de kim dövdü biliyor musun? Aklına bile gelmez. Kuvşinnikov'la bölük komutanı Poseluyev." Çiçikov içinden, "Ah keşke gerçekten dövselerdi," diye geçirdi. "Hey Tanrım, acısını bile duydum. Uyanınca bir de baktım, her yanım kaşınıyor. Şu uğursuz pireler sarmış her yanımı. Haydi sen şimdi git de giyin, ben gelirim şimdi. Önce gidip şu namussuz kahyaya bir söveyim de." Çiçikov odasına gitti, giyindi, elini yüzünü yıkadı. Yemek salonuna geçtiği zaman çay takımıyla bir şişe romun masanın üzerinde hazırlanmış olduğunu gördü. Dünkü yemeklerinin izleri hala duruyordu ortada. Anlaşılan hiç süpürge girmemişti odaya. Yerlerde ekmek ufakları, masa örtüsü üzerinde küller duruyordu yer yer. Aradan çok geçmeden ev sahibi girdi içeri. Hırkasının altına başka bir şey giymemiş, açık göğsünde sakal gibi kıllar görünüyordu. Elinde ağızlığıyla, fincandan çay içişiyle, berber dükkanı levhalarındaki kıvrılmış ya da alaburs saçlı erkek resimleri yapmayı sevmeyen ressamlar için çok güzel bir model olabilirdi. Nozrev bir süre sustuktan sonra, ne düşünüyorsun?" dedi. "Ölü canlarını oynamak istemiyor musun?" "Sana söyledim kardeşim, oynamam. Satmak istersen alırım." "Ben de satmak istemiyorum. Satmak dostluğa yakışmaz. Böyle şeytanca işlerden para kazanmak istemem. Ama oyun oynarsak ayrı. Hiç olmazsa bir el oynayalım." "Söyledim ya, oynamam." "Peki değişelim. Onu da mı istemiyorsun?" "İstemiyorum." "Peki öyleyse dama oynayalım. Kazanırsan hepsi senin olsun. listeden düşecek epey ölü can var bende. Hey Poyfrey, getir dama takımını. Boşuna getirtme, oynamam. Bu şans oyunu değil ötekiler gibi, hile de yapılmaz. Kafa işi. Önce şunu da söyleyeyim, ben bu oyundan pek anlamam. Birkaç sayı avans verirsin bana. Çiçikov kendi kendine acaba oynasam mı diye düşündü. Damayı fena oynamam, bir hile de yapamaz bana bu oyunda. Sonra yüksek sesle Nozrev'e, peki öyle olsun, oynayalım bakalım. Bütün canlara 100 ruble. Ne 50 ruble yeter ne de artar bile. Hayır, 50 rubleyle oyun mu oynanır? Eğer 100 rubleyi çok buluyorsan canlardan başka orta halli bir köpek ya da altın bir saat mührü koyayım ortaya. Peki olsun bakalım. Kaç sayı avans vereceksin? Olur mu öyle şey, hiç vermem. Öyleyse iki hamle öncelik tanı. Olmaz. Ben de iyi bilmiyorum. Nozrev bir taşı ileri sürerek, biz sizin nasıl oyuncu olduğunuzu biliriz dedi. Çiçikov da bir taş sürerek, uzun süre damaya el sürmemiştim dedi. Nozrev ikinci taşı sürdü. Biz sizin ne oyuncu olduğunuzu biliriz. Bu taşı sürerken de elbisesinin kolunun devrik kapağı ile bir başka taşı da ileri sürüvermişti. Çiçikov da hamlesini yaptı. Uzun süredir damaya el sür. Birden Nozrev'in taşını görerek haykırdı. Hey hey, ne oluyor? Geri çekin onu. Neyi? Şu taşı canım. Birden burnunun ucundaki bir taşın da damaya çıkmak üzere olduğunu gördü. Bu taşın oraya nasıl geldiğini Tanrı bilirdi ancak. Çiçikov masadan kalkarak hayır dedi. Seninle oyun oynanmaz. Bunlar nereden çıktı böyle üç taş birden? Ne üç taşı? Bu bir tane yanlışlıkla girmiş. Bilmeyerek oynamışım. Peki geri alırım. Öteki nereden çıktı? Hangi öteki? İşte şu damaya gitmek üzere olan. Amma da yaptın, bilmiyor musun sanki? Hayır kardeşim, bütün hamleleri saydım, her hamleyi hatırlıyorum, onu şimdi ileri sürdün sen. İşte asıl yeri şurasıydı. Nozrev kızarıp bozararak, neresi diye itiraz etti. Amma da uyduruyorsun ha. Yok canım, asıl uyduran sensin, hem de beceriksizce. Sen beni ne sanıyorsun, yoksa beni düzenbazlıkla mı suçluyorsun? Hayır, benim seni bir şeyle suçladığım yok ama bundan sonra seninle hiç oyun oynamam. Nozrev öfkelenerek, olmaz, bırakamazsın dedi. Oyun başladı bir kez. Bırakmaya bal gibi hakkım var, çünkü sen namuslu bir adam gibi oynamıyorsun ki. Yalan söylüyorsun, bana böyle şey söyleyemezsin. Hayır kardeşim, sen yalan söylüyorsun. Ben hile yapmadım, oyunu bırakamazsın, bitirmek zorundasın. Çiçikov soğukkanlı, sen beni buna zorlayamazsın dedi ve taşları karıştırıverdi. Nozrev köpürmüştü, Çiçikov'a doğru iki adım atarak, zorlarım dedi, damayı karıştırmaya hakkın yok. Bütün hamleleri biliyorum, yerine koyar, yeniden devam ederiz. Yok kardeşim, bitti bu iş, artık oynamam seninle. Demek oynamak istemiyorsun, öyle mi? Sen de bilirsin seninle artık oynamayacağımı. Nozrev ona biraz daha yaklaşarak, açık söyle, oynamak istemiyor musun? Çiçikov, istemiyorum dedi ve işin çığırından çıktığını anlayarak iki elini yüzüne siper etti. Gerçekten bu çok yerinde bir davranıştı. Çünkü Nozrev elini kaldırmış, tokadı patlatmak üzereydi. Eğer kahramanımız bunu yapmasaydı, dolgun yanaklarından birini silinmez bir lekeyle kirletecekti. Neyse ki kendini korumaya hazırlanan Çiçikov tam anında Nozrev'in kollarını yakaladı ve büküverdi. Nozrev öfkeden kudurmuş ellerini kurtarmaya çalışarak bağırmaya başladı. Porfiri, Pavlushka! Çiçikov uşakların içeriye girince böyle eğlenceli bir sahneyle karşılaşmalarını istemediğini ve Nozrev'i daha fazla tutmanın bir yararı olmadığını düşünerek salıverdi. Tam bu anda içeri Porfiri'ye salam yapılı, doğrusu onunla dövüşmeyi pek kimsenin bile göze alamayacağı Pavlushka girdi. Nozrev, demek oyunu bitirmek istemiyorsun, açıkça söyle. Çiçikov, bitirmenin olanağı yok dedi ve pencereye doğru baktı. Dışarıda arabasının hazırlanmış, Selifa'nın kapıya gelmek için emir beklediğini gördü. Ama odadan çıkamazdı ki, kapıyı iki ızbandut gibi uşak tutmuştu. Nozrev ateş gibi kırmızı yüzüyle tekrarladı. Demek oyunu bitirmek istemiyorsun. Eğer namuslu bir adam gibi doğru dürüst oynasaydın, ama şimdi oynamam. Seni alçak seni. Oyunu kazanamayacağını anladın da onun için kaçıyorsun. Porfi ile Pavruşka'ya dönerek dövün şunu diye bağırdı ve kendisi de bir kiraz çubuğu kaptı. Çiçikov kireç gibi kesilmişti. Bir şeyler söylemek istiyordu ama ağzından da tersine hiç ses çıkmadığını, dudaklarının yalnız kıpırdadığını hissediyordu. Nozrev ise sanki alınması çok güç bir kaleye saldırıyormuş gibi elinde değnekle kanter içinde bağırıyordu. Vurun, dövün şunu. Bunu öyle bir ses tonuyla söylüyordu ki bu haliyle büyük bir hücumda takımına haydi çocuklar ileri diye haykıran bir teğmene benziyordu. Ki bu teğmenin atılganlığını herkes bildiği için üstlerine savaşta hep göz altında bulundurulması gerektiği emri verilmiştir. Oysaki savaş başladığı anda teğmen kendini savaşa ve önüne geçilmez bir hırsla kaptırmıştır. Bu büyük uğraşta kendini Suvarov sanarak, haydi aslanlarım ileri diye haykırarak atılır ileri. Bu arada önceden tasarlanan planı bozduğu ya da aksattığını düşünemez bile. Milyonlarca namlu ağzının kendine çevrildiğini, kendi zayıf takımının da bu bulutlara değin yükselen ele geçirilemez kale duvarlarının karşısında bir hiç olduğunu, çabucak eriyip bir tüy gibi uçuvereceğini, bağırmaktan kısılmış sesini iyice susturacak o uğursuz merminin mınladığını aklına bile getirmez. Nozrev sallam kaleye saldırıya geçen, kendinden geçmiş gözü pek teğmene nedenli benziyorsa, karşısındaki ele geçireceği kale de o oranda sağlam bir kaleye benzemiyordu. Tersine korkudan gizlenecek, kaçacak delik arıyordu. Arkasına gizlenmek, kendini savunmak istediği iskemle de uşaklar tarafından elinden alınıvermiş, gözlerini yummuş, canlı mı ölü mü olduğu bile anlaşılamayacak bir durumda ev sahibinin elindeki çerkez değneğinin inmesini bekliyordu. Başına neler geleceğini de Tanrı bilirdi ancak. Ama talih kahramanımızın omzunu, belini ve öteki hassas yerlerini korumak istiyordu anlaşılan. Birden hiç beklenmedik bir anda sanki gökten inmiş gibi bir çıngırak sesi ve kapıya gelip dayanan bir araba gürültüsü duyuldu. Durdurulan soluk soluğa kalmış atların solukları odadan duyuldu. Herkes elinde olmadan pencereye döndü. Bıyıklı, yarı resmi ceket giymiş bir adam indi arabadan. Dışarıdan soruşturma yapıp odaya girdiği anda Çiçikov korkudan hala kendine gelememişti ve hiçbir insanın hayatı boyunca düşmediği en kötü durumda bulunuyordu. Yabancı içeri girince bir elinde değnekle duran Nozrev'e, bir kendini yeni yeni toparlamaya çalışan Çiçikov'a baktı ve "Bay Nozrev kim acaba, öğrenebilir miyim?" diye sordu. Nozrev ona doğru yaklaşarak "Önce ben kiminle tanıştığımı öğrenebilir miyim?" diye karşılık verdi. "Yüzbaşı polis müdürü. Ne için arıyorsunuz? Hakkınızda mahkemece bir karar verilene kadar göz altında bulundurulacağını bildirmeye geldim." "Ne kararı? Ne olmuş ki?" "Maksimov olayına karışmışsınız. Sarhoşken Maksimov'u sopayla dövmüşsünüz." "Yalan söylüyorsunuz. Ben Maksimov'u hiç görmedim bile." "Sakin olun beyefendi, karşınızdakinin bir subay olduğunu hatırlatırım. Uşaklarınızla böyle konuşabilirsiniz ancak benimle değil." Çiçikov bu arada Nozrev'in cevabını beklemeden şapkasını kaptı, yüzbaşı polis müdürünün arkasından sıyrılıp dışarı çıktı. Arabasına oturarak Selifan'a atları dört nala sürmesini emretti.